Merhaba, ben Ahmet Şahin Akbulut. Yeni podcast yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün pek çoğumuzun tabii merak etmiş olduğu motivasyon konusunda ve motivasyon teorilerinin belki de babası diyebileceğimiz ve motivasyon teorileri deyince aklımıza ilk gelen Maslow'un gereksinimler hiyerarşisinden, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinden bahsetmeyi düşünüyorum. Motivasyon bizi harekete geçiren güç ve hayatın içerisinde profesyonel iş hayatımızda ya da genel özel hayatımızda pek çoğu zaman bunu duyarız. Motive olduğun zaman performansın yüksek olur. Motivasyonunu kaybetmişsin herhalde. Bugünlerde seni düşük bir performansla görüyorum gibi geri dönüşler alabiliyoruz. Motivasyon kaynaklarımız elbette ki bizim en iyi performansı bulmamızda ve yakalamamızda en önemli etkenlerden bir tanesi. Çünkü pozitif bir tutum ya da pozitif bir motivasyon kaynağınız yoksa yeni bir şeyler düşünmek ya da yeni gereksinimler hissetmek ya da niçin bir işi yapmak zorunda olduğunuzu bilememek gibi bir karmaşaya düşebiliyorsunuz. Demek ki bizim iyi bir iş çıkarmak ya da iyi şeyler düşünmek ya da harekete geçmek gibi eylemlerimizi tetikleyen önemli bir konu var. O da neden bu işi yapıyorum sorusunu cevaplamak. Belki de motivasyonu böyle tanımlayabiliriz. Çünkü neden bunu yapıyorum sorusunun altında beni harekete geçiren bir enerji, bir güç olmuş olması gerekiyor. Maslow da bu ihtiyaçlar hiyerarşisini ortaya koyarken aslında motivasyon kaynaklarımızın neler olduğuyla ilgili kısmı ortaya çıkartmak için bu teoriyi sağlamış. Ve bu teori bugüne kadar ortaya konulmuş pek çok ihtiyaç hiyerarşisi arasında özellikle yönetim alanında en popüler olanı diyebiliriz. Çünkü 1940'larda Abraham Maslow tarafından öne sürülen bu ihtiyaçlar hiyerarşisi Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi şeklinde gelmiş ve bütün eğitimlerde, konuşmalarda bu teori ortaya sürülmüş. Maslow'un bu teorisi insanların birden çok ihtiyaç tarafından motive edildiğini gösteriyor. Hani neden yapıyorum sorusunun ya da niçin bu eyleme geçmem gerekir, neden harekete geçmem gerekir sorusunu birden çok ihtiyaç tarafından, birden çok hayata değer verme alanından türediğini ve bu ihtiyaçların hiyerarşik olarak ortaya çıktığını, hayatın içerisinde yer aldığını, hiyerarşikten kastımız önemliden önemsize doğru ya da daha önemliden daha önemsize doğru diyebileceğimiz bir hiyerarşik düzende ortaya çıktığını söylüyor. Maslow önem sırasına göre 5 farklı motive edici ihtiyacın olduğunu belirtiyor. Bunlar en temelde fizyolojik ihtiyaçlarımız bizim. İkinci düzeyde güvenlik ihtiyaçları, güvenlik ihtiyaçlarından sonra da sosyal ihtiyaçlar geliyor. Bunlardan tek tek bahsedeceğim size. Kendini gösterme ihtiyacı var daha sonra. En tepede de kendini tamamlama ihtiyacı hissediliyor. Şimdi en tepe dediğimiz zaman en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey anlamına gelmesin. Hiyerarşide belki de en sonda diyebileceğimiz bir ihtiyaç tanımlaması mevcut. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde temel fizyolojik ihtiyaçlar diye tanımladığımız en temeldeki ihtiyaçlar elbette ki yemek, içmek gibi ihtiyaçlar, barınma gibi temel insani ihtiyaçlar geliyor. Bizi motive eden, belki de günlük hayatın içerisinde yaşamamızı sağlayacak, yaşamamızı bir şekilde sürdürmemizi sağlayacak en temel motivasyon alanı diyebiliriz. Yani yönetim temelinde düşünecek olursanız, yani çalışma hayatındaysa ısınma, hava ve hayatta kalmayı sağlayacak kadar bir maaşı elde etmek diyebiliriz. Yani biz hiç sevmediğimiz bir işte bile çalışıyorsak eğer bizi o işe götürüp getiren en temel ihtiyaç nedir? Elbette ki yemek, içmek, barınmak gibi ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız, hayatta kalmamızı sağlayacak olan bir maaşı elde etmek. Bu bizim için en temel fizyolojik ihtiyaçları karşılayacak bir iş olması yeterli oluyor. Demek ki hiç sevmiyorum işimi ama yine de gitmek zorundayım dedirten, o bizi harekete geçiren en temel faktör neymiş? Fizyolojik ihtiyaçların sağlanmış olması. Tabii fizyolojik ihtiyaçları tamamen sağlamış olmak motivasyon kaynaklarımız itibariyle, motive edici faktörler itibariyle Maslow'un en temel ihtiyaç hiyerarşisini elde etmiş olmak anlamına geliyor. Fakat tabii ki hayattaki ihtiyaçlarımız sadece bundan ibaret değil. Bunun bir üst kademesinde, hiyerarşinin ikinci düzeyinde güvenlik ihtiyaçları geliyor. Güvenli bir fiziksel veya güvenli bir duygusal çevre veya tehditlerden uzak kalan bir hayat isteği tümümüzün elbette ki motive edici önemli ihtiyaçlarından bir tanesi. Neden? Çevreden herhangi bir duygusal baskının olmadığı veya hayatımızı tehdit edecek bir unsurun olmamış olması en temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. İş hayatı içerisinde bakacak olursak, bir yönetim temelinde ise güvenli, şiddetten uzak bir işi, tatmin edici bir getiriye ve iş güvenliğini sağlamış olmak, güvenlik ihtiyaçlarımızı sağlamış olmak anlamına geliyor. Demek ki iş hayatının içerisinde bir duygusal mobbingin olmuş olması ya da şiddetin ya da baskının olmuş olması bu güvenlik ihtiyacımızı tam olarak karşılamıyor ki ikinci düzeyde bir ihtiyaç karşılanmadığı takdirde en temel ihtiyacımız olan az önce bahsettiğimiz fiziksel ihtiyaçları karşılamış olmak yeterli düzeyde oluyor ki tatmini tam olarak elde etmiş olmuyoruz. Şimdi iki şeyi karşıladığımızı düşünün iş hayatının içerisinde. Fizyolojik ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz. Yani yemeniz, içmeniz, barınmanız gibi temel ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz. Bunun üzerinde duygusal tatmini de yaşadığınız ve tehditlerden uzak tamamıyla duygusal güvenliğin, fiziksel güvenliğin sağlanmış olduğu, şiddetten uzak, güvenli, tatmin edici bir iş hayatının içerisinde olduğunuzu düşünün. Değil mi? Buradaki motive edici faktörler daha fazla olmuş oluyor ki motivasyonu daha da artıracak iki temel unsuru bu teoriye göre sağlamış oluyoruz. Hayatın içerisinde Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde belki de üçüncü diyebileceğimiz hayatın içerisinde en temel ihtiyaçlardan bir tanesi de sosyal ihtiyaçlar. Yani insanlar arasında kabul görme, arkadaş edinme, bir gruba ait olma, bir gruba mensubiyet, ait olma ve sevilme gibi arzular en temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi olduğunu söylüyor ki sosyal ihtiyaçlar gerçekten de günümüzde özellikle sosyal medya ile birlikte en temel ihtiyaçlardan bir tanesi. Yani insanlar yemese içmese bile sanki sosyal medyadaki beğenirlik ve kabul edilirlik ve görünürlük ihtiyacı sanki karın doyuracakmış gibi bir durumda şu anda söz konusu. Yani bunu hepimiz çok net bir şekilde görebiliyoruz. Temel ihtiyaçlardan, sosyal ihtiyaçların iş hayatındaki yansıması ise diğer çalışanlarla, takım arkadaşlarımla iyi ilişkiler kurmak veya kurmuş olduğum bu ilişkilerde yapılan işlere katılmak ve yöneticilerle olumlu iletişim ve etkileşimlerde bulunmak sosyal ihtiyaçlardan bir tanesi. Demek ki takım olmak, iyi bir takım oyuncusu olmak, takımda yer almak, bir projenin, bir işin parçası olmak ve orada takdir görmek elbette ki en temel sosyal ihtiyaçlarımızdan bir tanesi olmuş oluyor. Demek ki bir kişi bir iş hayatının içerisinde bireysel uzaklaştırılmış ve takımın içerisinde kendisini hissetmiyorsa, bir gruba ait olduğunu hissetmiyorsa, takımın içerisinde hissetmiyorsa, çalıştığı şirkette bir aidiyet alanı tam olarak oluşmamışsa biz burada bir sosyal ihtiyacın karşılanmasından söz edemeyiz ki en temel 3 ihtiyaçtan bir tanesi burada da yine motive edici faktörleri bulamamış oluruz. Yöneticilerle olumlu etkileşim ve iletişim ya da yöneticinin çalışanlarına etkili iletişim alanını açmış olması da yine bu sosyal ihtiyacın karşılanması anlamına geliyor. Burada da tabii ki yöneticilere ciddi anlamda bir iş düşüyor. Neden? İnsanlar motive olurken sadece fiziksel ihtiyaçlara odaklanıp onlara prim vermek ya da maaşının sadece karşılanıyor olması ya da sosyal güvencesinin tam olarak karşılanıyor olması onu motive etmeyecek demek ki. İkinci düzeyde güvenlik ihtiyaçları ve üçüncü düzeyde de sosyal ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmış olması gerekiyor. İyi bir takımın içerisinde, iyi bir firmada çalışıyor güveninin veriliyor olması. Projelerin içerisine katılmaları ve kendisiyle, yöneticisiyle olumlu etkileşimler ve iletişimler içerisinde olması da çalışanın sosyal ihtiyaçlarının karşılanmış olması, en temel ihtiyaçlarının karşılanmış olması anlamına geliyor. Maslow'un İhtiyaçlar hiyerarşisinde motive edici faktörlerin dördüncü düzeyi ise saygı ve statü ihtiyacı. Hepimiz bunu duyarız. Pozitif bir imaj oluşturmak, ilgi çekmek, başkaları tarafından tanınmak, alkışlanmak, beğenilmek, takdir edilmek gibi çok temel ihtiyaçlarımız var. Bunları tabii ki böyle egonun ortaya çıkıp daha çok kendisini tercih eden ve başkasını görmeyen, onları engelleyen ya da yok sayan bir ihtiyaç alanı değil burada bahsedilen. Bu beğenilmek ve takdir edilmek ya da yaptığı işin takdir edilmesi yine saygı ve statü ihtiyacının bir göstergesi. Çalışma hayatının içerisinde bu saygı ve statü ihtiyacı şu şekilde karşımıza çıkar. Tanınmak, sorumluluğun artması ya da yüksek bir mevki ve statüye yükselme arzusu ve şirketin çalışmış olduğumuz firmanın kendi süreçlerine katkıdan ötürü takdir edilme arzusu olarak karşımıza çıkar. Yaptığımız eğitimlerde de çokça karşımıza çıkan bir durumdur bu. Çalışanların yöneticilerinden ne beklediği konusu. Genelde çalışanlar yöneticilerinden takdir edilmeyi ya da bir takımın içerisinde yapmış oldukları işin görülmesini ve kendisine bu alanda çeşitli sorumluluklar verilmesi gibi çeşitli ihtiyaçların olduğunu net olarak görüyoruz. Elbette ki siz temel anlamda fiziksel ihtiyaçlarınızı karşıladıktan sonra, güvenlik ve sosyal ihtiyaçlardan sonra saygı duyulmak ve statü ihtiyacını karşılamak gibi çok temel motive edici bir faktörü de göz ardı edemezsiniz. Yöneticiler de çalışanlarını motive ederken bu saygı ve statü ihtiyacını karşılayacak bir pozitif imaj oluşturmayı ya da onların ilgisini çekecek bir durumu ya da başkaları tarafından tanınmasını sağlayacak, takım içerisinde onların ön plana çıkartılmasını ya da firmanın içerisinde takdir edilme durumlarının ön plana çıkarılması, yine saygı ve statü ihtiyacının karşılanması ve o kişileri motive etme durumunu ortaya koyacak. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin 5. düzeyi ise kendi gerçekleştirme ihtiyacı. Bireyin özellikle kendi potansiyelini ve kapasitesini tanıması ve kullanması, yetkinliklerini ve yeteneklerini artırması veya daha iyi bir kişi olması anlamına gelen bir ihtiyaçtır kendini gerçekleştirme ihtiyacı. Hepimiz özellikle kişisel gelişim alanında kendimizi geliştirmek gibi bir ihtiyacı hissederiz. Bu kendini gerçekleştirme ve arama, yetkinlikleri artırma alanı da önemli bir ihtiyaç alanı olmuş oluyor. Demek ki bizi motive ediyor. Şimdi herhangi bir kişiye bir kitabı ya da makaleyi okumasını telkin verirken bu ihtiyacı ortaya koyacak pozitif bir yönelim ya da yöntem ya da telkin daha anlamlı olacaktır. Yani şu kitabı okursan gerçekten senin için çok faydalı gibi bir söylem yerine bu kitabı okuduğunda kendi potansiyelini keşfedeceksin. Bazı yeteneklerinin farkına varacaksın. Bazı bilgi aktarımları ve artırımlarıyla daha iyi biri olmak yolunda adım atacaksın gibi kendini gerçekleştirme ihtiyacına dokunan bir motivasyon sözü, söylemi o kişiyi o kitabı okumaya ya da o eğitimi almaya ya da bir davranışı seçmeye daha fazla odaklayacaktır. Şirketlerde peki kendini gerçekleştirme ihtiyacı nasıl buluyor? Şimdi bu tarz ihtiyaçlara yönelik olarak insanlara büyüme imkanı sağlayarak, onlara kendini gerçekleştirme alanında vereceğiniz eğitim alanları, onlara kendini gerçekleştirme ve yetkinliklerini artırmak noktasında vereceğiniz koçluklar, feedbackler, geri bildirimler, kendi becerilerini ve farklılıklarını teşvik ederek, onları ortaya çıkartarak, becerilerini ortaya koyup yenilikçi taraflarını, yaratıcılıklarını teşvik ederek ve sürekli eğitimle onları geliştirerek karşılık verilebilir. Böylece kişiler kendini gerçekleştirme alanı bulurlar. Bir projenin içerisinde kendi yetkinliklerini ortaya koyacağı bir durum söz konusu olduğunda kişiler daha çok motive olacaklardır. Yoksa her gün rutin yapmış olduğu işle kişi kendi potansiyelini bulamayabilir. Her gün rutinde yapmış olduğu işle kendi potansiyelinin farkına varıp onu artırmak istemeyebilir. Bu da kendini gerçekleştirme ihtiyacını tetiklemez. Dolayısıyla kişi motive olmaz. Yönetici de genel itibariyle çalışanlarıyla kurmuş olduğu diyaloglarda kendini gerçekleştirme ihtiyacını daha çok ön plana koyması gerekir. Maslow'a göre ilk iki kategorideki ihtiyaçlar düşük seviyedeki, sonraki üç kategoride ele alınan ihtiyaçlar yüksek seviyedeki ihtiyaçlar olarak görünüyor. Yani insanların temel fizyolojik ihtiyaçları ya da güvenlik ihtiyaçları çok temel ihtiyaçlar olduğu için düşük seviyedeki ihtiyaçlar. Sonraki üç kategoride ele alınan ihtiyaçlarsa yüksek seviyedeki ihtiyaçlar olarak ele alınıyor. Teori bu hiyerarşinin alt basamakta ihtiyaçlar yeterince tatmin edilmeden bir üst kademedeki ihtiyacın tatminine gidilemeyeceğini varsayıyor. O yüzden en başta da söylemiştim. Yani burada en yukarıya doğru çıktıkça en temel ihtiyaç olması ya da en önemli olduğu anlamına gelmiyor. Burada önemli olan ihtiyaçların aşağıdan yukarıya doğru gideriliyor olması. Yani fiziksel ihtiyaç giderilmeden güvenlik ihtiyacından söz edemeyiz. Ya da güvenlik ihtiyacının giderilmediği bir ortamda sosyal ihtiyaçlardan söz edemeyiz. Ya da sosyal ihtiyaçlar karşılanmıyorsa nasıl saygı statü ihtiyacını karşılayalım? Dolayısıyla biz bu ihtiyaçları ön plana koyarak insanları motive edeceksek alt basamaktan yukarıya doğru tatmin düzeylerinin ne kadar yerli yerince karşılandığını, ne tür ihtiyaç tatminine gidildiğini görmek gerekir, hesaplamak, planlamak gerekir. Maslow'un savunduğu ihtiyaçlar iki gerçeği yansıtıyor. İnsan ihtiyaçlarla dolu bir canlıdır. Yani ihtiyaçları bitmez. Bu ihtiyaçlar tatmin edildikten belirli bir süre sonra tekrar ortaya çıkabilir. Yani tek bir kez tatmin edilmiş olması tamamıyla tatmin edildiği anlamına gelmez. Örneğin takdir edilmek, yani insanın sosyal ihtiyaçlarından birisi ya da saygı ve statü ihtiyaçlarından birisini verdiğinizde, onu tatmin ettiğinizde, karşıladığınızda bu bir kez yapılması yeterli olmaz. İnsan sürekli bu ihtiyacı göz önünde bulundurarak hayatını sürdürmektedir. Siz bir saygı ve statü ihtiyacını karşıladığınız, pozitif bir imaj oluşturduğunuz ya da takdir ettiğiniz bir çalışanınızı ya da çocuğunuzu ya da çevrenizdeki herhangi birini motive ettiğinizde bu tek bir seferle hallolmaz. Bunu belli aralıklarla, belli düzenlerde motivasyon ihtiyacının oluştuğu durumlarda insanın yaşamı boyunca belki de devam etmesi gerekir. Bir başka savunmuş olduğu gerçek şu Maslow'un, alt basamaklardakiler yani temel ihtiyaçlar ya da güvenlik ihtiyaçları doyurulduktan sonra üst basamağa ulaşılsa bile belli bir süre sonra tekrar alt basamak ortaya çıkar. Yani insanlara siz her ne kadar sosyal ihtiyaçlarını karşılamış olsanız, yani bir iş yerinde iyi ilişkiler kurmak ya da süreçlere katkı sağlamak ya da yöneticilerle pozitif olumlu etkileşimler ve iletişimlerde bulunma ihtiyacını karşılamış olsa bile, daha sonra statü olarak da saygı ve statü ihtiyacını da karşılamış olsa bile bu kişi tekrar bir alt basamağa dönüş sağlayabilir. Bu ihtiyaçlar elbette ki ülkeden ülkeye, coğrafyadan coğrafyaya, çalışılan firmalardan ve kültürel ortamlara göre değişiklik gösterir. Ya Maslow modeli çeşitli ülkelerde denendi. Özellikle ülkemizde de çokça ön plana çıkartılıyor. Kendini gerçekleştirmenin en üst ihtiyaç olduğu net olarak görüldü. Bu özellik bütün yöneticilerin başarmak istediği bir ihtiyaç olgusu. Yani işletmeler yöneticilere bu olanağı verdikleri takdirde işletme amaçlarını en iyi şekilde gerçekleştireceğini söyleyebiliriz. Bu anlamda biz Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine hem yöneticinin çalışanını motive etmesi, hem yöneticinin kendi kendini motive etmesi ya da yöneticinin yöneticilik becerilerini ortaya koyması gereken motivasyon ihtiyaçlarını, gereksinimlerini nereden sağlayacağı konusunda en iyi teorilerden bir tanesi, ihtiyaç duyduğumuzda kullanabileceğimiz teorilerden bir tanesi olarak göz önünde bulundurabiliriz. Ben burada özellikle bu yayında şundan da bahsetmek istiyorum. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi elbette ki kültürden kültüre değişir dedik, doğru. Örneğin şu anda özellikle iç huzurunu kaybetmiş olan toplumları düşünelim. Yani iç savaşın olmuş olduğu ve insanların ciddi anlamda baskı altında bulundukları, örneğin Suriye gibi toplulukları düşünelim. Buradaki ihtiyaçlar değil mi? Yani sosyal ihtiyaçlar, statü ihtiyaçları, kendini gösterme ihtiyaçlarından söz edemeyiz. Orada fizyolojik ihtiyaçlar oldukça fazla, barınma, yeme, içme, ikinci düzeyde güvenlik ihtiyaçları oldukça fazla. Yani güvenlik ihtiyacını karşılamadığı takdirde insanların sosyal ihtiyaçlarından, komşuluk ilişkilerinden söz etmek oldukça komik ve saçma olacaktır. Şimdi o zaman biz temel ihtiyaçlarımızı, özellikle fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra demek ki sosyal ihtiyaçlar ya da kendini gösterme ihtiyacı daha çok ortaya çıkıyor. Ya da kendini tamamlama ihtiyacı diye tanımlayabileceğimiz ihtiyaçlar, kendini gerçekleştirme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Peki kendi toplumumuz açısından düşünelim. Şu anda özellikle saygı, statü ihtiyacının ve kendini gerçekleştirme ihtiyacının en üst basamaklardaki ihtiyacın daha çok ön planda olduğunu varsayarsak. Demek ki bizim aslında temeldeki, en temeldeki fizyolojik ihtiyaçlarımız ve güvenlik ihtiyaçlarımız demek ki tam olarak karşılanmış ki üst konumdaki ihtiyaçları daha çok önemsiyoruz. Bunlar bizim için daha temel ihtiyaçlar haline dönüşüyor. Asıl önemli taraf bu. Yani bu kısım gerçekten dikkat edilmesi gereken bir durum. Özellikle 2000 doğumlular ve sonrasını düşünün. Saygı ve statü ihtiyaçları ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçları bu insanlarda, özellikle bu kuşak içerisindeki arkadaşlarda, gençlerde daha fazla kendini ortaya koyuyor. Yani 1980 sonrasında da yine sosyal ihtiyaçlar ön planda olup saygı ve statü ihtiyaçları, kendini gerçekleştirme ihtiyaçları oldukça fazla. Demek ki rahat, konfor arttıkça yukarıdaki en önemli olan ihtiyaçlar diye tanımlayabileceğimiz saygı, statü ihtiyacı ve kendini gerçekleştirme ihtiyacı daha çok ön plana çıkıyor. Bunu tam tersine çevirdiğimizde sanki en temel ihtiyaçlarmış gibi de gün yüzüne çıkıyor. Burada özellikle kuşak farklılıklarında bizim ne tür bir ihtiyaca odaklanarak motive etmemiz gerektiğini göz önüne koymaya çalışıyorum. Bunu anlamaya çalışalım. Bu nedenle özellikle 1980 sonrasında doğanlar veya 2000'den sonra doğanlar, bir yöneticinin elinde, özellikle 80 öncesi ya da 80'lerde doğmuş olan yöneticilerin elindeyken, onları motive ederken senin bir işin var. Bak, paranı alıyorsun, maaşını alıyorsun, SGK primin yatıyor, Allah'tan daha ne istiyorsun? Karnın tok, sırtın pek gibi söylemler onları motive etmeyecektir. Yani bu temel ihtiyaçlar ve güvenlik ihtiyaçları onların çünkü gündeminde olan bir durum değildir. Herhangi bir kıtlık, herhangi bir zor durum, herhangi bir fiziksel ihtiyaç alanı, savaş gibi ortamlar onlarda söz konusu olmadığı için, onlar bu yoksulluk durumlarını yaşamadıklarından ötürü bunları bir ihtiyaç olarak görmeyecektir. Onlara ne kadar anlatsanız da bu sadece onların dünyasında sadece bir hikaye gibi kalabilir. Bu yüzden onları motive ederken daha çok ihtiyaç duymuş oldukları temel ihtiyaca dönüşmüş olan saygı ve statü ihtiyacı ya da kendini gerçekleştirme ihtiyacı alanından girmek ya da o ihtiyaç alanlarını kullanarak onları motive etme alanına geçmek gerekir. Demek ki söylemimiz de yine bu ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisine göre, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisine göre değişebilir. Çalışanımızı nasıl motive edeceğiz? Çalışanımızı bu ihtiyaçlar hiyerarşisinin içerisinde özellikle sosyal saygı, statü ve kendini gerçekleştirme ihtiyacına dokunarak motive etme olasılığımız var ki Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi bu şekilde bize yardımcı oluyor. Hayatın içerisinde ve çalıştığımız yerde motivasyonun bizi nasıl harekete geçirdiği ile ilgili bir teoriden bu şekilde bahsetmiş olduk. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisinden ve onun günümüze yansımalarından kısmen bahsetmiş olduk bu yayınımızda. Bir sonraki programda bu motivasyon konusunu ve farklı teorileri tekrar gündeme almayı düşünüyorum. Bir başka programda görüşmek üzere diyorum. Bu arada lütfen YouTube kanalımda ve diğer yayınları da izleyerek geri bildirimlerinizi bana verebilirsiniz. www.ameşsahinakbulut.com adresinden de hakkımda bilgi görebilirsiniz. Oradan da geri bildirim yapabilirsiniz. Instagram, Twitter hesaplarından da mesaj gönderip paylaşım ve katkıda bulunabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka podcast'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.